Sayfa 216. Ayna karşısında dekolteydi. Saçlarını tararken boyuna tekrarlıyordu. Montparnasse'de Jimmy kabaresi. Gülümsedi. Babasıyla Berber Reşit kim bilir nasıl şaşacaklardı. Vallahi çok bana. Amursuz hayat olur mu kardeş? Tarağı masaya bıraktı. Ne iyi, ah ne iyi olmuştu babasıyla barışması. Bir gün hususuyla Pır, eski mahallesi. Mahallede kıyametler kopar. Eski mahallelileri birbirine girerdi. Güllü gelmiş. Güllü gelmiş kız, haberin var mı? Altında kız gibi tomafil. Ya sırtındakiler, koş koş. Ayna karşısında geri geri gitti. Hususiden iniyor gibi ciddileşti. İncecik kaşları çatılmıştı. Etrafına bakmıyor, herkesi, her şeyi çok banal buluyordu. Eteğini hafifçe kaldırdı. Sanki hususiden isteksizce indi. Eteğinin ucu hep elinde avlu kapısından girdi. Bu avlu da ne kadar pisti ya Rabbi. Peki ama orada annesinin yanında yerde mi oturacaktı? Yahut minderde mi? Oturamazdı, oturamazdı doğrusu. Ne diye güzelim elbiselerini kırıştırsın? Eteğinin ucunu bıraktı. Portatif iskemlelerden birisini mi götürseydi acaba? Tamam, avlu halkı amma da şaşardı ha. Şaşsınlar, o artık eski Gülü değildi, anlamaları lazımdı. Sonra Pakize, bir zamanlar iplikhanede yan yana çalışmışlar diye ne olmuştu yani? Eski çamlar bardak olmuştu. Onlar hep aynı insanlarsa ona neydi? O artık Serap Hanım'dı, Serap Hanım efendi. Pakize demez miydi? Serap Hanım demez miydi yani? Ne derdi ya? Güllü mü? Hele desin, istemiyordu zorla mı? Pudra kutusundan pomponu sinirli sinirli aldı. Kıskacın biriydi zaten. Kim bilir, belki de öyle elbiseler içinde hususiden inerken görünce dudağı uçuklardı kadının. Uçuklarsa uçuklasın. Birden ayak ucunda bir şangırtı, sıçradı. Zarif bir esans balonu masadan düşüp parçalanmıştı. Koluyla çarpmış olacaktı, farkında değildi. Boş bulunduğu için çok korkmuştu birden. Kalbi kötü kötü çarpıyordu. Hep Pakize'nin yüzünden, pis, banal insanlar. Fakat ne tuhaf, esans balonunun yere düşüp parçalanması kurşun sesine benzediği için o geceyi hatırlamıştı. O geceyi, Kemal'in vurulduğu. Yüzü gölgelendi. Onu ne çabuk unutmuştu. Pakize avlu halkı şu bu silinmişti. Dolgun göğsüyle masanın kenarına dayandı, başını avuçlarının içine aldı, gözlerini yumdu. Kemal'in duvarda asılı fotoğrafı. Gözlerini açtı. Ne zaman Kemal'i düşünse gerçek yüzü değil, hep bu fotoğraf gözlerinin önüne gelirdi. Yine öyle olmuştu. Ne çabuk unutmuştu Kemal'i. Omuz silkti. Ne yapayım? Arkada bir ses. Neye ne yapacaksın? Aynada Muzaffer Bey, kocası. Döndü. Suç üstünde yakalanmış gibi kalbi kötü kötü çarpıyordu. Kendini adamın kollarına bıraktı. Hiç. Çok dalgındın, bir şey düşünüyordun, sinirliydin hatta. Halbuki beni aynada görebilirdin. Göremedim. Çünkü zihnen meşguldün, ne düşünüyordun? Hiç canım. Muzaffer Bey geçti, dargın dargın sedire oturdu, bir sigara yaktı. Güllü yanına gitti, dizine ilişmek istedi. Doğrudur. Niçin dedi Güllü, ne var? Cevap vermedi. Peki ama ne var, niçin darıldın? Yorgunum, uykusuzum. Yorgunsan, uykusuzsan... Yatmam lazımdı, doğru ama. Evet. Uyku tutmadı, uyuyamadım. Niçin hazırlanıyorsun? Odanın içindeki bu esans kokusu ne? Küçük bir esans balonu kırıldı da, darıldın mı bana? Ha, cevap versene, darıldın mı? Darılacak sebep yoktu esasta ama nedenini kendisinin de bilemediği bir sebepsiz dargınlık tutturmuştu. Genç kadın ısrar etse, illaki öğrenmek istese izah edemeyecekti. Kısa kesmek için, o halde çağır şunları da konuş dedi. Cevap alamayınca baktı, göz göze geldiler. Ha? Ne hası? Çağır da konuş. Sinirlendi, acelesi yok. Başladın mı yine? Numara sırası ona gelmişti. Başladım dedi, tabii başlarım. Az mı yaptılardı bana? Öyle tatlı söylemişti ki. Ben de seni dudaklarından öperim. Öpersin, evet, kolaydı da. Kıllı eller çıplak koltuk altlarından geçip sımsıkı sardı. Dudaklar dudaklara yapıştı, gözler yumuldu, sonra açıldı. Olmadı ki. Olmadı mı? Tekrar aynı eller, aynı yerlerden geçip aynı ama daha kuvvetli, çok daha ihtirasla sıktı. Dudaklar dudakları buldu, gözler yumuldu. Yalnız bu sefer küçük, kırmızı dudaklar adamın kuvvetli bembeyaz dişleri arasında ezildi. Oldu mu? Canımı acıttın vahşi. Birden atıverdi. Ben gavurca öğrenmek istiyorum. Muzaffer Bey ağır ağır, rahat rahat güldü. E mi? Eh, ama gavurca deme. Niçin? Çok ayıp. Fransızca yahut İngilizce de. Tabii İngilizce öğrenmek daha doğru olur. Biliyorum, öğrenebilirim değil mi? Sen mi? Senin öğrenemeyeceğin hiçbir şey yok. Canım kocacığım, piyano? Piyanoda. Keman? Kemanda. Peki ne zaman? Avrupa dönüşü. Çabuk öğrenebilir miyim? Tabii, sendeki zeki hakimde var. Merve Loksi ile Banal'i karıştırıyorum ama boyuna. Aldırma. Yarım saat sonra babasıyla Reşit'i, Muzaffer Bey'in kitaplığı bulunan odada masa başında kabul etti. Onları büsbütün ufaltıp küçültmek için elinden geleni yapmış, takmış takıştırmış, sürmüş sürüştürmüştü. Hatta Muzaffer Bey'in kalın kitaplarından birini rastgele açıp elinin altına almıştı. Onları küçültmek, küçültmek, ezmek istiyordu. O gece, Kemal'in vurulduğu gece nasıl bağlamışlardı direğe, hiç acımadan nasıl da kırbaçlamışlardı. Babasıyla Reşit'i ayakta uzun uzun beklettikten sonra yüzlerine bakmadan eliyle Sedir'i işaret ederek ''Oturun'' dedi. Cemşir az kalsın oturacaktı. Kurnaz Reşit eteğinden çekti. ''Estağfurullah.'' ''Ne estağfurullah, oturun hadi.'' Oturdular. Reşit inanamıyordu. Bu o muydu? Güllü müydü? Oydu, evet, Güllü'ydü. Ondan başkası değildi ama devran değişmişti. Cenab-ı Allah yürü ya kulum demişti. Koskoca bir beyin avradı olmuştu. Hürmete layıktı, edeceklerdi. Sırtında yumurta küfesi yoktu ya. Güllü önündeki kitaptan gözlerini kaldırıp baktı. Bakışıyla ezdi, ezdi, sonra ''Yatın kalkın beye dua edin'' dedi. ''Eğer beyin hatrı olmayaydı, bugün değil beni görmek, çiftlik kapısından adımınızı atamazdınız.'' Cemşir anlamamıştı, bön bön bakıyordu. Reşit yapıştırdı, ''Eksik olma, o senin azaletinden. Sen istemesen bey sana karşı mı gelebilirdi? Biraz kibarlık öğrenin, kadınlara sen denmez, siz denir.'' ''Doğru kızım, haklısın.'' ''Haklısın değil, haklısınız.'' ''He, haklısınız.'' ''He değil, evet.'' ''Evet, siz istemezseniz bey sizin sözünüzden çıkabilir mi?'' Güllü'nün gururu adam akıllı okşanmıştı. Çatık kaşları yumuşadı, yüzü tatlılaştı. Fırsattan faydalanan Reşit, iznin olursa bir şey diyeceğim dedi. De bakalım. Baban da ben de malum ya, cahil insanlarız kızım. Bizi mazur gör. Bırak bildiğimiz gibi konuşalım. Bildiğimiz gibi konuşalım da içimizi dökelim. He, sana karşı çok insafsızlık ettik, kalbini çok kırdık. Lakin kötü mü oldu? Bak hanımefendi oldun. Bizim de mahallelinin de koltukları kabarıyor. Bu yaşıma geldim. Bizlerden senin gibi akıllı çıktığını görmedim, işitmedim de. Sen maşallah aklı evvel çıktın. Bizim avrada her daim söylerdim. Derdim ki, bu kızda iş var avrat. Bu kızın sonunu çok parlak görüyorum ben. İnanmazsan sor. O hele benden beter. Ah diyor, yavrumu dünya gözüyle bir sefer görsem de, ondan sonra Cenab-ı Allah ruhumu teslim alsa. Güllü memnun. Allah göstermesin. Senin rüyalarını görüyor kızım. Her gün görüyor. Sen daha çok yükseleceksin. Böyle bir adama avrat olmak, onu avcunun içine almak, her dediğini yaptırmak. Ben öl desem ölür. Bilmiyor muyum kızım? Namın, şanın memlekete yayıldı tekmil. Ne diyorlar? Ne demiyorlar ki? Seni Tomafil'le görmüş bizim mahalleliler. Nerede? Şehirde, şaşmışlar. Anlatmayla bitiremiyorlar. Yemeğimizi kulüpte yediğimizi de biliyorlar mı? Hangi kulüpte? Şehir kulübünde, oraya herkes giremez. Seçkin aileler girebilir ancak. Kılık, kıyafet, Marvelux olmayacak, banal olacak. Babasıyla ötekini göz hapsine aldı, şaşmışlardı. Neler de bellemişti kızları. Berber Reşit bön bön bakan Cemşir'e anlatıverdi. Yemeklerini kulüpte yiyorlarmış, duydun mu? Oraya herkes giremezmiş. Asilzadelerden başkasını sokmazlarmış. Güllü, bu ilkbaharda da Avrupa'ya gidiyoruz dedi. Reşit'in gözleri büyüdü. Esah'tan mı? Esah'tan mı denmez, sahiden mi? Dedim ya kızım, biz malum. Ben bilhassa Montparnasse'deki Jimmy's kabaresini istiyorum. Orası neyiyle meşhur bilin bakalım. Bakıştılar, Cemşir içini çekti. İş yoktu onda. Reşit'se vallahi kızım diye başlayınca Güllü. Viskisiyle dedi. Viski mi? O da ne ki? Genç kadın şuh bir kahkaha attı. Bilmiyor musunuz? Aa, ne ayıp, ne ayıp. Viski ayol içki, bir çeşit içki. Ben şampanyayı da bayılıyorum. Ama Zekai Bey nedense hep vermut içiyor. Dün Paşazade'nin cebiyle ava gittik. Bayanı İsviçreli. Beni öyle beğeniyor ki ama Türkçe bilmiyor. Ben yakında İngilizceye başlayacağım. Muzaffer diyor ki, senin gibi zeki kadın hayatımda görmedim diyor. Ya İsviçreli bayan? Av elbiselerimin çok yakıştığını söylemiş. Muzaffer tercüme etti. Nereye gitsek herkes bana gözlerini dikiyor, pek beğeniyorlar beni. Reşit ambale olmuş, baş sallamaktan boynu ağrımıştı. Gavur demek çok ayıp. İngiliz, Fransız demeli. Sonra sosyetik olmak sanıldığı kadar kolay değil. Mesela tuvaletle spor ayakkabı giyilmez. Ben dans da öğrendim. Tırnaklarıma bakın. Ojemi filan Muzaffer Avrupa'dan alalım diyor. Doğru. Gerçi burada satılanlar da Avrupa malı ama en iyisi yerinden almak. Ben bir gün mahalleye gelmek istiyorum ama çok banal oralar. Banal şeylerden nasıl nefret ettiğimi tasavvur edemezsiniz. Sonsuz bir amur içinde her şey Mervelux olmalı. Anlamadınız tabii. Mahalleli beni görünce ne yapar? Şaşırırlar değil mi? Pakize, pakize ya. Dudağı uçuklar enayinin. Bana sakın güllü filan demesin. Güllü denmesini katiyen istemem. Benim ismim Serap oldu artık. Tembih edin mahalleliye. Serap Hanım desinler, olur mu? Olur evladım, olur yavrum. Güllü ismi çok banal. Ne demektir banal? Reşit yutkundu. Adi güllü demek ayol. Bir kahkaha attı. İngilizce öğrenince büsbütün şaşacaksınız. Muzaffer diyor ki... Odaya Muzaffer Bey giriverdi. Güllü kesti fakat ayağa kalkmadı. Kitabı kapadı. Bir yerde otururken içeri erkek girince kadının ayağa kalkmaması gerektiğini öğrenmişti. Reşit ise yay gibi fırlamıştı bile. Cemşir taklit etti ama fırlayamadı. Ağır ağır kalktı. Muzaffer Bey eliyle oturun oturun yaptı. Karısına sordu. Nasıl, anlaştınız mı? Anlaştık şekerim. Âlâ. O halde birkaç gün içinde hazırlanıp gelsinler. Bu kadar çabuk mu? Çabuk ya, ne olacak? Güllü sordu. Hazırlanabilir misiniz? Reşit ferahlamıştı. Demek kendisinin gelmesine ses çıkarılmayacaktı. Bak hele bak dedi. Atnan deve değil ya, bizim avratları bilmen mi? Canavar gibi toparlanırlar Allah'ın izniyle. Siz yeter ki desturu verin. Verdik hadi. Çoluğu çocuğu avratları mavratları yükler alır gelirim beyim. Senin çütlüğünü senden ziyade düşünüp göz kulak olmayanın anasının donu başına. Biz sizin kapınızın itiyik. Cemşir'le arka arkaya verdik mi dağlar bedestan olur evelallah. Muzaffer Bey karısına baktı, güldü. Genç kadın kulüpte doktorun sarışın karısından duyduğu bir kelimeyi onu taklit ederek söyledi. Çok şarman. Muzaffer Bey pencereye gitti. Kırmızı, yeşil, renk renk traktörlerin güneş altında arı gibi dolaşışlarını seyretti. İçinde bir sıkıntı vardı ama niçin sıkıldığını bildiği yoktu. Güllü yanına gitti. Ne düşünüyorsun? Hiç, canım sıkılıyor. Sebep? Sebepsiz. İstersen dolaşalım biraz, açılırsın. Nereye gideceğiz? Arabaya atlar, tarlalara açılırız. İyi ya. Güllü çocuk gibi koştu. Meşin ceketiyle külot pantolonunu alıp giydi. Sonra rugan çizmelerini çekti. Reşit'le Cemşir hayretler içindeydiler. Aman yarabbi, Güllü müydü bu? Ayna karşısında saçlarını tararken Jezebel'i mırıldanıyor. Babasıyla Reşit'in kendisine nasıl hayret fakat gıptayla karışık bir hayretle baktığını aynadan görüyordu. Büsbütün coşuyordu. Kocasıyla birlikte dışarı çıktı. Cemşir ile Reşit de orada kalmanın doğru olmayacağını düşünerek peşlerinden yürüdüler. Güllü, şunlara biraz para ver dedi. Muzaffer'in aklındaydı zaten, davrandı. Pantolonunun arka cebinden şişkin, güderi portföyünü çıkardı. Ne kadar verelim? Güllü omuz silkti. Ne bileyim ben, ver işte, birkaç yüz lira ver. Çağırdı, gelin buraya. Berber Reşit koştu fakat Muzaffer Bey Cemşir'in gelmesini bekledi. Yorgun camız ağırlığıyla gelince... Üç tane gıcır gıcır yüzlük çekip uzattı. Al şunu. Cemşir'in eli uzanıncaya kadar Reşit araya girmişti bile. Muzaffer Bey sinirlendi. Bu kadar göz açıklık da fazlaydı. Sen dur dedi. Al bakalım Cemşir ağa. Reşit bozulmuştu ama tınmadı. Tatsız tatsız gülerek ona verecektim kurban dedi. Paraları Cemşir aldı fakat Reşit'e baktı. Reşit sok cebine diye öğütledi. Bey'e teşekkür et. Bir yerine bin versin Allah de. Cemşir de nerede böyle laflar? İmdada Reşit yetişti yine. Allah daha ziyade etsin beyim. Bir yerine bin versin. Kesene Halil İbrahim bereket versin. Bir yüzlük de ona uzanınca içinde çalkantılı bir umman başladı. Yüzlük gıcır gıcır bir yüzlük vermişti bey. Yüzlük boru mu? Anayı kızdan ayıran para. Lakin Cemşir düşürürdü o parayı herhal. Beyle Güllü'nün merdivenleri inip gitmelerini bekledi. İndiler, gözden kaybolunca Cemşir'in elinden yüzlükleri aldı. Bu parayla evleri taşıyacağız. Lakin akşam iyi bir çekek kafaları Giritli'nin orada değil mi? Cemşir ürküntüyle baktı. İçemezdi ki, karaciğer bozukluğu vardı. Ya yine elleri ayakları kaşınır şişerse? Reşit'e göre ne vardı ki? Şişerse onun şişerdi. Cemşir'e bağlı değildi ya. Dost var, düşman var. Ele güne karşı biz de onurumuzu, kibirimizi bilek. Cemşir'in elinden aldığı yüzlükleri kendisininkiyle birlikte kara şalvarının cebine soktu. bende dursun. Vakit geçirmeden çoluğu çocuğu kamyonlara atıp yallah edek, öyle değil mi? Cemşir başını salladı. 9. O gün öğleye doğru bir çiğit kamyonuyla şehre inip müjdeyi verince, ilkin Cemşirlerin avlusu, sonra mahalle sanki yerinden oynadı. Güllü babasıyla barışmış, anasını, analıklarını, kardeşlerini, berber Reşit'i, avratını, tümünü çiftliğe aldırtıyormuş. Yıllar yılı fabrikalarda ya da bereketli Çukurova topraklarının kızgın güneşi, yağmuru, ayazında kurumuş, dudakları çatlamış, bakışları çarpılmış insanlar hasetten büsbütün kuruyarak dondular adeta. Gözler gözlere dikilmiş susuluyor, hayaller yalnız hayaller işliyordu. Demek o çiftliğe, topraklarını çapaladıkları, tarlalar dolusu pamuklarını devşirdikleri o çiftliğe gidip bol ve rahat ekmeğe kavuşacaklardı ha. Berber Reşit ise mengeneye sıkıştırılmış çelik tel gibi sinirli, bir meşale gibi alev alev yerinde duramıyor, sokaklarda oradan oraya seyirtiyordu. Karısına koştu. Kuru karı avluda, paslı tulumbanın yanında mahalle karılarıyla çene çalıyor, bilirmiş, malum olmuş gibi çiftlikte süreceği hayattan dem vuruyordu. Kocası pırıl pırıl gözleriyle avludan içeri girip müjdeyi verince çıldırmış gibi oynamaya, göbek atmaya başladı. Sonra kocasının peşinden merdiveni bir solukta çıktı, odaya girdi. ''Tamam mı Reşit? Tamam mı kurban? Gidiyor muyuz?'' Berber Reşit cebinden çıkardığı gıcır gıcır dört tane yüzlü bayrak gibi sallayarak ''Gidiyor'' dedi. ''Tamam.'' ''Bunlar ne? Gözün kör mü kız? Para.'' ''Ne parası? Ne parası mı? Ne parası mı kız? Soyka. Para işte, anayı kızdan ayıran.'' Kuru karı paraları kocasının elinden çekip aldı, yere yan yana dizdi, önlerine diz çöktü. ''Kaç lira bu kurban olduklarım?'' ''Yüzer. Bir, iki, üç, dört. Dört dene yüz ha. Hepsi de senin mi?'' ''Benim belli. Lakin kızı sormuyorsun. Kız tevatür olmuş avrat. Onu deyim. Sen sen ol Güllü deme ha.'' ''Niye?'' ''Adını değiştirmiş. Serap olmuş. Serap Hanım, Serap Hanım Efendi de. Bey gözünün içine bakıyor. Bir dediğini iki etmediği de doğru. Allah'ın işi işte. Kalıbı, kıyafeti babasına benziyor ama babası gibi aptal değil. Cin gibi. Bu paralarla çütlüğe taşınacağız. Gün bugün, saat bu saat. Durmaya gelmez. Ben hemen şimdi gidip dükkanı devredecek birini bulayım. 2-3 güne kadar yola çıkacağız, unutma.'' Her şey umulduğundan da kısa zamanda olup bitmişti. Berber Reşit dükkanı bolca hava parasıyla devretmiş, paraları koynuna sokmuştu. Derken kamyonlar tutuldu, gerek kendi eşyası, gerekse Cemşir'inkileri ala ala heyle yükledi. Ve bir sabah Cemşir'in dört karısı, dört karıdan olma kızlı oğlanlı 20'ye yakın çocuğu, bayram sevinci içinde eşyalarının aralarında kendilerine yer buldular. Kamyonlar mahallelinin kıskanç bakışları önünde dar sokaklardan ağır ağır çıktı. Reşit Cemşir'le birlikte öndeki kamyonun şoför mahalline kurulmuştu. 3 gün önceki mengeneye sıkıştırılmış tel sinirliliğinden eser yoktu. Heyecanları, sevinci durulmuştu. Temkini de elden bırakmıyordu. Bundan böyle çiftlikle ne türlü hareket etmesi gerektiği üzerinde kafa yoruyordu. Onun için en önemli insan Muzaffer Bey'di. Bütün mesele onun gözüne sahiden girebilmekti. İyi bir çiftçi başı olmalıydı. Yasin'i aratmak şöyle dursun, kovduğuna iyi ettiği kanaatini verdirmeliydi. Cemşir'e gelince, o yine çiftliğe çapa ve kütlü devşirici ırgat temin etmeli, boş zamanlarını avratlarının yanında yorgun camız ağırlığıyla geçirmeli, çiftliğin girdi çıktısıyla ilgilenmemeliydi. Çiftlik umuru girdisi çıktısıyla kendi ilgilenecekti. Peki ama neydi bu girdi çıktı? Henüz hiçbir şey bilmiyordu. Yol boyunca zihni yalnız ve yalnız Muzaffer Bey ile meşgul oldu. Bütün gayretine rağmen seyyarenin gevezeliği yüzünden kötü not almış farz ediyordu kendini. Bu intibağı silmeliydi, silecekti. Hem de ilk fırsatta seyyarenin icabına bakacaktı. Nasıl bakacağını henüz bilmiyordu ama meramın elinden ne kurtulurdu? Öğleye doğru kamyonlar köy kahvesinin önünden geçerken kahvedekiler dışarı döküldü. Haberleri vardı. Biliyorlardı gelenleri. Çiftlik yadırgı insanlarla dolacaktı. Hıdıroğullarının Habib de bir kenarda kahvenin kerpiç duvarını omzuyla dayanmış, kamyonlara aksi aksi bakıyordu. Demek herif işi ciddiye almıştı. Kıza nikah kıydıracak, ihtimal çocukları da olacaktı. İçini çekti. Olacaktı besbelli. Haksızlıkla ele geçirip sürdüğü mahsulünü topladığı tarlaları bırakacak, varis peydahlayacak, peydahlayabilirse tabii. Yarın partileri seçimi kazanırsa biliyordu ne yapacağını. Kamyonlar çiftlikten içeri girince köpekler yine gürler gibi sesleriyle etraflarını aldılarsa da seyyare bacı koştu. Muzaffer Bey ile Güllü beton evin merdiven başındaydılar. Güllü gelenlere olduğundan çok başka, çok daha azametli görünebilmek için takmış takıştırmış, sürmüş sürüştürmüştü yine. İkinci kamyonun şoför mahallinde ufacık oturan annesi kızını öyle görünce başladı hüngür hüngür ağlamaya. Güllü bunu geç de olsa fark edince dayanamadı. Ne sürmesi sürüştürmesi, ne takması takıştırması. Alev kızılı ipek sabahlığıyla merdiveni koşarak indi, kendi yüzünden çekmediği kalmayan anneciğine koştu, boynuna sarıldı. Ana kız hüngür hüngür ağlıyorlardı. O anda ne Serap Hanım'dı ne de büyüklük satmak isteyen biri. Güllü'ydü, eski Güllü, annesinin bildiği Güllü. Sonra birlikte birbirlerine dayanarak merdiveni çıktılar. Muzaffer Bey'e, annem diye tanıdınca iri yarı adam elini aldı, öptü, sonra içeri geçildi kitaplıklı odaya. Çiftlik avlusunda Berber Reşit'in palavrasından geçilmiyordu. Daha şimdiden çiftçibaşı olup çıkmıştı. Eşyaların indirilip huğulara taşınmasına nezaret ediyor, çocuklara bağırıyordu. Çocuklar hala bayram sevinci içindeydiler. Çinko örtmelerin altında biçer döver, köten yahut mibzerlere üşüşmüşlerdi. Kızlarsa ablalarının alev kızılı sabahlığıyla meşguldüler. Amma da güzelleşmişti ha. İkinci analığın 10 yaşındaki Zelkisi, üçüncünün 11 yaşındaki Fatması ile ağız ağza vermiş fısıldaşıyorlardı. Bizi de Tomafil'ine bindirir mi? Bindirmez olur mu? Ablamız değil mi? Burnu büyümeseydi Allah vere de. Saçlarını ne güzel kestirmiş. Biz burada ne yapacağız? Hiç. Sana bir şey diyeyim mi? Ben burayı hiç sevmedim. Niye? Artık ne fabrika var ne de şehir. İçlerini çekip sustular. Yoktu. Gerçekten de yoktu artık. Fabrikaya, şehre alışmışlardı oysa. Dalga geçtikleri oğlanlar, canları gibi sevdikleri arkadaşları uzaklarda, çok uzaklarda kalmıştı. Akşama kadar eşyalar huğulara taşındı, yerleşildi. Ne çiftlik onları yadırgadı ne de onlar çiftliği. Güllü'nün öz annesi hala beton evdeydi. Öteki analıklarsa huğularda. Cemşir'in etrafını çevrelemiş dertleşiyorlardı. O hep orada mı kalacaktı? Orada kalacaksa tadı yoktu. Güllü ayrı baş çekmemeliydi. Şuraya kendi malları diye gelmişlerdi. Hele çiftlik sahibinin karısıydı. Mal mülk onundu ama hakkı adaleti elden bırakmamalıydı. Günler sonra haftalar geçti. Kadınlarla çocuklar ister istemez yeni hayata alıştılar. Cemşir bütün gün sığır gibi uyuyordu. Seyyare ile Reşit'in karısı adam akıllı anlaşmışlardı. İnekleri, koyunları birlikte sağıyorlardı. Kadının ille koyunlara, kuzulara düşkünlüğüne şaşıyordu seyyare. Deli miydi neydi? Kuzuları huğuna götürüp tüylerini sabunluyor, boyunlarına kurdele bağlıyordu. Hele süt beyaz birinin ufacık boynuzlarını yaldızlamıştı.